Mustafa Kemal'in Şam'da dilediği ortamı bulabilmesine imkan yoktu. Bir çaresini bulup Selanik'e gitmeliydi. Şam'da süvari stajını bitirmiş, Yafa'da piyade stajına gidecekti. Ortada kumandanın oğlu, arkadaşı olduğu için onun yardımıyla bir izin tezkeresi kopardı. Ancak bu tezkereyle İzmir'den öteye geçinemezdim. Fakat o, Selanik'e gitmekte kararlıydım. Orada görevli arkadaşlarına birer mektup da yazmıştım. Biri merkez komutanı yardımcısı, biri de topçu müfettişinin tanıdığıydı. Mustafa Kemal, Yafa'dan gizlice Mısır'a gitti. Ve orada pek az kalarak vapurla Pire'ye geldi. Selanik'e giden Yunan bandıralı bir başka vapura bindi. Bir arkadaşı kendisini karşılamaya geldi. Gümrük ve polis kordonundan kolaylıkla geçtiler. Doğru evine gittim. Anası ansızın oğlunu görünce şaşa kaldı. İyi düşünceli bir hanımdı.
Ne cesaretle buraya geldin? Hem nasıl geldin? Padişahımızın emrine karşı koymuş olmaz mısın? Diye merakla sordu.
Üzülme anne. Benim buraya gelmem lazımdı. Onun için geldim. Padişahımızın ne olduğunu da pek şimdi değil ama yakında görürsün. Birkaç gün evde saklandım. Gizlice topçu müfettişi Şükrü Paşa'nın evine gitti. Biraz güçlükle karşısına çıktım. Durumu anlattım. Ona Şam'dan mektup da yazmıştım. Ben bir şey yapamam. Ancak senin yaptıklarına ses çıkarmam. Senden yalnız bir ricam var. Beni yakma. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Sabaha karşı kararını verdim. Kendisine Manastır İdadesi'ne gitmeyi öğüt veren subay Hasan Bey şimdi kurmay albaydı. Üniformasını giyip onu görmek üzere 3. Ordu Merkezi'ne giderek orada yakından tanıdığı bu kurmay albayın gelmesini bekledi. Geldiğini görünce önüne geçerek "Beni tanımadınız mı?" diye sordu. "Tanıyamadım çocuğum." Mustafa Kemal kendini tanıttı. "Ben Selanik Rüştiyesi'ndeyken mümeyyizliğe gelmiştiniz. İstanbul'a gidecekken beni Manastır İdadesi'ne gönderdiniz." Albay hatırasını topladı ve tanıdı. Daireye geldiler. Mustafa her şeyi olduğu gibi anlattı. Albay, "Sen her şeyi yıkıp buraya gelmişsin. Ben ne yapabilirim senin için?" dedi. "Ben milletime daha fazla faydalı olabilmek için her şeyi göze aldım. Bana yardım etmezseniz hayatım da mesleğim de tehlikeye girer." dedi. Hasan Bey Mustafa Kemal'e yardım elini uzattı. Memlekette devrim olmasını isteyen, bu uğurda çalışanları destekleyen bir vatanseverdi. Selanik'te 4 Tebdili Hava raporu almıştır. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni o günlerde kurdu. Bu kuruluş toplantısında bulunan arkadaşlarından biri diyor ki, "Görüşmeyi Mustafa Kemal açtı. Memleketin umumi durumunu, Rumeli'nin içinde bulunduğu şartları, saray idaresini anlattı. Hürriyet olmayan yerde ölüm ve batmak vardır. Tarih biz çocuklarından görev beklemektedir. Despotlukla savaşacağız. Buraya da onun için geldim. Sizden de fedakarlık bekliyorum," dedi. Sonra masaya konan tabancayı birer birer öperek onun üzerine yemin ettiler. Bu sırada İstanbul'dan Şam'da 5. Ordu'ya bir emir geldi. Mustafa Kemal'in nerede olduğu soruluyordu. Komutanın oğlu Yafa'daki arkadaşlarına mektup yolladı. Yafa'da olduğunu bildireceklerdi. Tutulması için Selanik'e de emir verilmişti. 3. Ordu Sağlık Bürosu raporu tanımak istemiyordu. Raporu veren de "Ben hangi ordudan olduğunu bilmiyorum," diyordu. Yafa'dan İstanbul'a giden habere göre Mustafa Kemal Mısır sınırında Birus Subağı'da kıtasının başındaydı. Soruşturma için giden subay da aynı bilgiyi verdi. Mustafa Kemal gene gizlice 15 Temmuz 1906'da Yafa'ya döndü ve her şey unutuldu. Artık Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti de kurulmuştu. İçinde Talat, yani sonradan parti lideri ve İçişleri Bakanı, hatta Başbakan olan Talat Paşa, Mithat Şükrü, sonradan milletvekili ve parti umum katibi olan vardı. Talat, Edirne Postanesi'nde memurken Selanik'e sürülmüştü. Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ndeki arkadaşları da İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne geçmekteydiler. Toplantılarda askerlerden Enver, yani bildiğimiz Enver Paşa, ki o sonradan Harbiye Naziri ve 1. Dünya Savaşı'nda başkomutan olmuştu, İlk hazır bulunanlardandı. Cemiyeti Paris'teki merkeziyle Selanik'tekiler arasında anlaşmazlıklar vardı. Paris'te yetkili bir temsilci bekleniyordu. Herkes bir asker ayaklanması ile Kanuni Esasiyi yürürlüğe koydurmak davasında oylaştı. Peki ya sonra? Bu soru üzerinde duran bile yoktu. Sonrası kolay der geçerlerdi. Hareket lidersizdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu şartlara göre saray idaresi yıkıldıktan sonra neler yapılacağı üzerinde program değil, görüşme bile yoktu. Mustafa Kemal Şam'da staja gitmezden önce Beyrut'taki toplantılarda bile arkadaşlarıyla bir konuşmasında "Asıl mesele yıkılmak üzere bulunan imparatorluktan bir Türk devleti çıkarmaktır." diyordu. Stajını tamamladıktan sonra 25 Haziran 1907'de Kolağası rütbesine yükselip 5. Ordu Kurmay Dairesi'nde çalışan Mustafa Kemal, 27 Eylül 1907'de 3. Ordu'ya tayin edilmiştir. Hemen harekete geçerek Selanik'te kalması için arkadaşlarından çalışmalarını istedi. Ordu merkezi Manastır'daydı. Kendisini oraya yollamak istediler. Selanik'te daha yüksek makam olmak üzere mareşallik ve onun kurmay heyeti vardı. Mustafa Kemal ordu mareşalini gördü ve o günlerde bir örnek alayı teftiş edenler arasında bulundu. Kendisinin mareşallik kurmay heyetinde değerli bir subay olduğunu anlayarak Selanik'te alıkoydular. Ayrıca Selanik Üsküp demiryolu müfettişliğini verdiler ki devrime yakın zamanlarda Üsküp ve Selanik gibi en hareketli merkezler arasında gidip gelmek çok işine yaramıştı. Vatan ve Hürriyet, İttihat ve Terakki ile kaynaşmış, 27 Eylül 1907'de iki cemiyet birleşmişti. Mustafa Kemal bir şeyden kaygılıydı. Meşrutiyet rejimi kurulduktan sonra ne yapılacaktı? Ona göre gizli cemiyet bir siyasi parti haline gelmeli ve iktidarı ele almalıydı. Şimdiden hazırlıklı ve programlı olmalıydı. Olmazsa ikinci meşrutiyet de ona göre birincisi gibi iflas edecekti. Mustafa Kemal acı ve sert tenkitçi olduğu kadar açık konuşan biriydi. Daha o zaman 1907'de arkadaşlarına şu fikrini söylemekten çekinmemiştir. Köhneleşen ve canlılığını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu gövdesi üzerine devlet oturtulamaz. Ancak Türk çoğunluğu toprağı üzerine oturtulabilir. Büyük devletlere bir likidasyon yaptırmaktansa ihtilal idaresi bunu kendi yapmalıdır. Meşrutiyet hürriyetleri gerçekleşince bütün milliyet davaları ortaya çıkacaktı. Avrupa Türkiye'sinde Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Selanik'e inmek isteyen Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile çevrilmiştik. Sırp, Yunan ve Bulgar azınlıkları bizim topraklardaydı. Hepsi birer parça kopararak ana vatan saydıkları topraklara katılmak isteyeceklerdi. Tek devlete bağlı olanlarsa Türklerdi. Onlar da yoksul ve zayıftılar. Araplara da ayrılma fikri aşılanmıştı. İmparatorluğun paylaşılmasına çoktan karar verilmişti. Yalnız biz Türkler ezilecektik. İmparatorluğun yıkıntıları altında biz kalacaktık. Hristiyanlar ayrılacaklar. Türkler ve Araplar ayrı ayrı devletlerin sömürgeleri olacaklardı. Milli bir sınır gerekti. Avrupa yakasında Batı ve Doğu Trakya bizde kalmalıydı. Edirne vilayetinin kuzey sınırları genişlemeli, Arnavutluk bağımsız olmalı, Avusturya Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan İstanbul'da bir konferansa çağrılmalıydı. Dava milliyet prensiplerine göre çözülmeli, Anadolu kıyılarına yakın adalar bizim olmalı, yabancılara kalan Avrupa Türkiye'si toprakları ile bize kalanlar arasında nüfus değişimi yapılmalı, Anadolu güneyinde ise Hatay, Halep ve Musul bizde kalmak üzere gerisi Araplara bırakılmalıydı. İttihat ve Terakki ise tam bir kayıtsızlık içindeydi. İleri gören yoktu. Hiç kimse toprak fedakarlığı istemez. Mustafa Kemal gibi düşünmek vatan hainliğiydi. Mustafa Kemal artık İttihat ve Terakki toplantılarına katılmaktadır. Akşamları sonradan Hürriyet adı konan meydandaki gazinolarda arkadaşlarıyla içer ve konuşur. Başlıca tartışma konusu meşrutiyet sonrasıdır. Genç subayların çoğu da bu gazinolara geldiği için Mustafa Kemal büyük bir çaba içindedir. Gittikleri belli başlı gazinoların adları Olympos Palace, Kristal ve Yonyo'dur. Bir gün İttihat ve Terakki'nin bir gizli toplantısında fikirlerini açıkça ortaya koymak fırsatını buldu. Merkez çoğunluğu onun bu tehditlerini bir ayrılık gibi sayarak kendisini toplantılara artık pek çağırmaz olmuşlardır. Mustafa Kemal'i umumi rehberlik göreviyle Üsküp merkezine verdiler. İçlerinden Mustafa Kemal'in pek ileri gittiğini söyleyenler ve bunu ona işittirenler de olmuştu. Ordudan sarayı zorlayıcı hareketlerde kullanmak için birkaç kişi seçmek lazımdı. Bunlar ileride hürriyet kahramanlığı şöhreti kazanacaklardı. En çok işlerine gelen Enver'di. İdealist, cesaretli, toy ve kibirli bir subaydı. Mustafa Kemal durumunu kavramıştı. Bir akşam Olimpos'ta toplanmışlardı. Aralarında Fethi Okyar ve Ali Fuat Cebesoy da vardı. Konu döndü dolaştı, İran olaylarına geldi. İran'da Hürriyet Savaşı'na atılanlar büyük başarı kazanmışlar. Muzaffereddin Şah parlamentoyu açmak zorunda kalmıştı. Venizelos da Girit'te adayı Yunanistan'a katmak için savaştaydı. Ali Fethi, "Bizde neden böyle adamlar çıkmaz?" diye öfkeli bir çıkış yaptı. Masada bir susma. Mustafa Kemal derin bir düşünceye dalmıştı. Biri neden sonra ona döndü. "Ben senin ne düşündüğünü biliyorum. Neden ben çıkmayayım diyorsun?" Mustafa Kemal birden atıldı. "Evet, böyle düşünüyorum. Neden bir Mustafa Kemal çıkmamalı?" Pek de ciddiydi. Yüksek sesle söylemiştim. Biraz sonra belki de çekinerek masada bulunanlardan çoğu ayrılıp gittiler. "Evet, neden bir Ali Fethi, bir Mustafa Kemal çıkmaz?" Fethi, "Biraz da Yonyo'ya gidelim," dedi. Maksadı bahsi değiştirmekti. Konu orada da aynı. Fethi, "Çok iyi söylüyorsun ama bir parça da eğlensek, politikayı bıraksak," diyordu. Mustafa Kemal ise durmadan konuşmak istiyordu. "Hem ihtilalden söz ederiz, hem İstanbul baskısı altında korkuyoruz. Sonra da İran'daki, Girit'teki hareketleri imreniyoruz. Ben baş olabilirim," diye biri ortaya çıkınca herkes susuyor. "Yok öyle şey. Hemen toplanmalı, karar vermeliyiz." Hikayenin devamını Ali Fuat Cebesoy'dan dinlemiştim. Fethi, Yonyo'dan bir kadınlı danslı bir yere gitmeyi teklif eder. Üçü de gitmişler. Fethi zevkine dalmıştır. Mustafa Kemal Ali Fuat'ı gene bırakmaz. "Niçin çıkmamalı? Bu millet Yunanlılardan mı cansızdır? İranlılardan mı düşüktür?" Giderek sabahlamışlardır. Ortalık ağarmak üzere. Erkenden görevleri başında bulunacaklar. Fethi kendi evine döner. Ali Fuad'ın evi uzakçadır. Mustafa Kemal, "Sen bize gel. Anam bir şeyler hazırlamıştır. Kahvaltı eder, yıkanıp tıraş olur, daireye gideriz," der. Anası pek sevdiği oğlunu bekleyerek sanki hiç uyumamıştır. Vurulur vurulmaz kapıyı açar. "Bu kadar geç kaldığına göre iyi eğlenmişsinizdir. Oh oh, ne iyi ettiniz," der. "Aman teyze, sormayın. Fethi Bey'le beraberdik," der Ali Fuat. "Fethi ile mi? Akıllı çocuktur o. Oğlum bir hanede bir bahis tutturdu. Bir türlü arkası gelmez. Fethi, haydi gidelim de eğlenelim," dedim. "Ya Fethi öyledir, akıllıdır. Gittik ama oğlunun bahsinden kurtulursan kurtul. Gene konuştuk, durduk." "Fethi ne yaptı?" "O eğlenecek bir şeyler buldu. Dedim ya, akıllıdır Fethi." Daima sofrasının başıydı. Kendini alabildiğine güvendiği ve büyük sergüzeşler için ruh hazırlığı içinde bulunduğu görülür haldeydi. Bir akşam sofrasındaki arkadaşlarına makam dağıtırken Nuri Jonker'e, "Seni de başvekil yapacağım," der. "Oo birader, beni başvekil yapmak için sen ne olacaksın?" "Bir adamı başvekil yapabilecek adam." Bu fıkrayı Cumhurbaşkanlığı devrinde Nuri Jonker bir iki defa anlatmıştı. Mustafa Kemal için içki, kadın, buluşma, eğlence hepsi kafasından, gönlünden bir türlü kopup ayrılmayan büyük kaygının ve bir şey yapmak, bir şey yapabilecek otoriteyi avucunun içine almak hırsının gölgesi altındaydı. onu dinlemeyecekler ve lider de yapmayacaklardı.